Şu anda soruları cevaplamak üzere en çok soru sorulan Hicran Hanım. Buyurun.
Teşekkür ederim. Ben öncelikle Halil Bey'in sorusunu cevaplandırmak istiyorum. Şunu belirteyim ki ben az gören öğrencilere Braille öğretmeyelim diye bu işe başlamadım. Sadece yani bu karar benden çıkmadı, bunu belirtmek isterim. Sadece kafamın bir köşesinde sürekli düşündüğüm bir nokta vardı ve bu anda bunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluğu dile getirdim. Ve önceki günkü konuşmamızda yabancı arkadaşlarımızdan birinin görüşüne gerçekten katıldığımı dile getirdim. Çünkü Braille öğretimini kendimiz yapıyoruz ve az gören öğrencilerde gerçekten problem yaşıyoruz. Çünkü biz sonuçta işte çocuğa ellerini kullanması için ne kadar telkinlerde bulunsak bile çok fazla yeterli olmuyor. Ve sonuçta az gören öğrenci kör bir öğrenciye göre okuma hızı çok daha yavaş olmakta ve çok daha geç okumayı sökebilmektedir. Fakat ben kesinlikle az görenlere işte Braille öğretmeyelim düşüncesiyle de yaklaşmıyorum. Ama şunu da destekliyorum. Az gören öğrenci görmesini kullandığı süre içerisinde yazıyı öğrensin. Yazıyı öğrensin. Ondan sonra eğer görmesini tamamen kaybederse bu şekilde geçince çok daha rahat öğrenebilecektir düşüncesinden hareketle yola çıktığımı söylemek isterim. Yaşın geçmesi çok fazla önemli değil. Yetişkin insanlar da yani okula gitmeyen insanlar da sonuçta Braille'i çok rahat öğrenebilecek kişilerdir. Yani bu düşüncenize ben katılmıyorum. Sadece görme kalıntısı olduğu süre içerisinde karşılaştığımız zorluğu dile getirmeye çalışıyorum burada. Ve yine az gören öğrenciler sadece bu sınıfta mı kalacak? Hayır, sadece bu sınıfta kalmayacak. Şunu da belirtmek istiyorum ki benim sınıfım Türkiye'de pilot bir uygulama. Ortaokulda, lisede bunun önlemleri tabii ki alınmalıdır, alınacaktır. Ve teknoloji bildiğimiz gibi artık ilerlemiştir. Sınıf öğretmenlerinin de kalemi öğrencinin eline verip defteri verip de hadi sen şu süre içerisinde sınavı tamamla gibi bir düşüncesi olamaz. Eğer çocuk zaten ailesi temin edebilmişse ya da devlet bu imkanları kendisine sunabilmişse ki düşüncemiz, isteğimiz budur. Rahatlıkla bilgisayarla çocuk yazımını gerçekleştirebilecektir diye düşünüyorum. Ve az görenler sınıfında sadece benim donatımı yapılan sınıf yeterli değil. Daha az görenler için kullanılabilecek nice araç gereçler vardır. Biz bunun ne kadarını sınıfımızda kullanabiliyoruz? Liseye çocuk geldiği zaman sanırım Türkiye şartlarında bunlar da gerçekleştirilecek. Ve az görenlerin işte lisede öğretimiyle ilgili çok fazla bir problem de yaşanmayacaktır. Ve yine arkadaşlarımızdan birinin az görenler sınıfının Mithat Enç Görme Engelliler İlk Öğretim Okulu'nda açılması ile ilgili bir takım düşüncelerini dile getirdiler. Bu çocuklarda uyum problemi olmayacak mı? İşte aralarındaki yaş sınırının fazla olması bunu etkilemeyecek mi? Aslında bir bakıma kendilerine katıldığımı söyleyebilirim. Fakat bu ilk uygulama bu körler okulunda da olabilirdi. Hatta normal bir okulda da olabilirdi diye düşünebiliriz. Ki ileriki zamanlarda istenilen şey zaten bu az görenleri bir okulda, körler okulunda ya da işte sadece bir okulda toplamak değil de elden geldiği kadar mesela ilk uygulamada her semt içerisinde bir okulda az gören sınıfı veya daha ilerisinde gidilerek kaynaştırılmayı destekliyoruz biz. Başka sorulara yeterli cevap verdim mi? Genelde soruların kapsamı bütün olduğu için hepsine birden cevap vermek istedim. Genel müdürümüz söz almak istiyorlar. Buyurun.
Köyler Federasyonu'nun değerli mensupları, Eğitim Ordusu'nun sevgili eğitimcileri ve konuklarımız. İki gündür hem bir izleyici hem de konunun sahibi olarak dinliyorum, düşünüyorum, zaman zaman da heyecanlanıyorum. Şöyle bir gerçek geliyor karşıma. Sanki silahlanmış bir ordu yola çıkmış, sadece tenkitler yağdıralım, sadece olumsuzlukları yığalım da bezdirelim, bıktıralım, usandıralım der gibi. Bu konuda yanılmış olmayı isterim. Yanılmanın sevincini bana yaşatırsanız çok mutlu olur. Sizlerden özür dilerim. Evet, devam, dinler misiniz beni? Şimdi burada yanılmış olabilirim. İçimde bir kuşku var. Körler Federasyonu, el ele verdiğimiz, yürek yüre çalıştığımız arkadaşlarla dolu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Körler Federasyonu'nun iki isteğine olumlu cevap vermediği için bir küskünlükler olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi evet, beraber çalışıyoruz. Burada yanılmanın hazını bana yaşatırsanız özür dilerim. Kısaca burayı geçiştireceğim. Onların tartışmasını burada yapmayalım şimdi. Tamam, şimdi ben esas soruları cevaplandırmaya geleceğim. Körler Federasyonu ile çalışmalarımız yoğun gidiyor. Bu beraberliği de kurduk. Geçen gün de kendileriyle beraberdim. Burada yanıldımsa çok memnun olurum. Şimdi az görenler sınıfı ile ilgili soruları, arta kalan soruları cevaplandırmak istiyorum. Bir arkadaşımız okulların isimleri değişti dedi, çok üzüldük dedi. Ben bu müjdeyi aldıklarınızı sanıyordum. 92 yılında genel müdürlüğümüz kurulduğunda okul adlarından engel grupları kaldırılmıştı. Mithat Enç Ortaokulu, Gören Eller Sanat Okulu gibi isimler verilmişti. Burada engelli arkadaşlarımdan tepkiler gelmişti. Ben o zaman genel müdür yardımcısıydım. Hatta bizim daire başkanımız Atilla Sümer, efendim bana sağdan baksanız körüm, soldan baksanız körüm, bizim yaptığımız işlere bakın diye devrin genel müdürüne isyan etmişti. Ve bu tepkileri ölçerek biz bugüne geldik ve 1993 yılında okul isimlerini değiştirme projesini başlattık. Okullardan, üniversitelerden, toplumdan görüş aldık. Dosyalar doğrultusu görüş aldık ve görüşleri değerlendirdik. Bu yıl 8 yıllık eğitimin başlamasını fırsat bilerek de Gören Eller, Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Mithat Enç, Görme Engelliler İlköğretim Okulu olarak, Gören Eller, Görme Engelliler İlköğretim Okulu olarak isimleri değiştirdik. Engel grubunu belirledik. Bu isim sorunu böylece çözülmüş oldu. Yine bir arkadaşımız biraz evvel, sanat okuludur Mithat Enç Okulu, burada başlamak yanlıştır diye ifade ettiler. Onu da bildirmek isterim. Artık Mithat Enç ilk öğretim okuludur ve birinci sınıfa itibaren oraya çocuk alınmaktadır. Ortaokul. Ben özür diliyorum. Yani şu anda size o müjdeyi de vereyim. Artık Mithat Enç Görme Engelliler ilk öğretim okuludur ve ilkokul çocukları da okulda okumaktadır. Az görenler sınıfı ile ilgili çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'na müracaatımızda karşımıza Ayşe Turan'ı çıkardığı için hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı bu konuya eğildi. Hatta Türkiye'nin Amerika ile bağlantılar kurmasında işbirliği yaptık. Bu tür çalışmaların kurumun genel müdürü olarak bunu defalarca tekrarlıyorum, yine tekrarlamak isterim. Hayatımda hiçbir kararı tek başına almadım, almam. Alınan kararın mesuliyetini duymak için, bir gün hesabını vermek için de o kararda birçok imzanın olmasını isterim. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görme Engelliler Bölümü, Gazi Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi, bizimle işbirliği halindedir. Eğitimi onlarla yaptığımız protokollerle sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği halindedir. Ve biraz evvel Sayın Ayşe Turan'ın da ifade ettiği gibi uzantımız Amerika'dan destek alacak kadar büyümektedir. Lise çağına geldiği zaman bu çocuklarımız, o zaman oluruz olmayız, sağ oluruz olmayız. Fakat içinizdeki endişeyi gidermek için söylüyorum. Bu ülke genelinde dış ülkelerle bağlantılı bir eğitim biçimi olarak Türkiye'ye girmiş olacaktır. Bunun endişesini lütfen taşımayınız. Notlarımı şöyle bir karıştırarak cevap vereyim. Evet. Nazan Hanım, doçent doktor Nazan Hanım kardeşimiz, kişisel gayretleriyle yurt dışına giderek bizim İstanbul'daki okulumuzda emekler vererek katkılarda bulunmak istemektedirler. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir proje vardır. Onunla işbirliği yapmak, oraya katkıda bulunmak gerekmektedir. Nazan Hanım'ı tek bir fert olarak düşünürsek bakanlık projesine aykırı davranmış oluruz. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu beraberliği kurarak Ayşe Turan kardeşimizle birlikte çalışmasından da büyük yarar sağlayacağımıza inanıyorum. Eğitim, eğitimcilerin işidir. Tıp doktorların işidir. Bu görüşleri birleştirdiğimiz zaman eğitimciler doktorlara çok fazla müdahale etme hakkına sahip olamadıkları gibi tıp doktorları da harflerin çocuğun önüne dizilmesinde, konuların aktarılmasında, eğitim programlarının uygulanmasında pek öncelikli yer almaları mümkün değildir. Emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Az görenler sınıfıyla Türkiye'de bir çığırı açtığımızı da biraz tevazu göstermeksizin ifade etmek istiyorum. Bunu kabul edenler eder, etmeyenler kendileri sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. Mariana, lütfen.
I'll try and answer the questions very quickly. First of all, how to help blind children interact with their sighted peers in schools. It's a very important issue, but it's a two-way thing. The sighted children have to learn to become aware of the needs of the blind child. Things like making the blind child be aware that they can be observed at all times is very important, so that their behavior is appropriate for the situation they're in. Also learning to face the person to whom they are speaking is very important. But often children, if they're growing up together, learn things naturally. The sighted children will help the blind child or tell the blind child the way to do things. There's another aspect which is very important, because if there is only one blind child in a mainstream school, it's important that that child is enabled to meet other blind children, maybe go on holiday with them, get to know them, so that there is also an opportunity to relax and be blind with other blind children, and not always to be the one who is to make the effort. There was an interesting question about if I had to come and work in Turkey, what would I see as the most essential tools? Well, if I were to be given very little resources, I would choose a dark, thick pencil or crayon or felt pen. I think that would be my main thing for low vision children, so that the teacher could write for them so they could see, and that the child could also write and see their own writing. If you were a bit more generous, then I would hope that children would be able to get spectacles or low vision aids. Those would be my two emergency provisions. Difference in levels of confidence. Someone asked an interesting question about how is it reflected in real life if low vision children or blind children lack self-confidence in mainstream school. I think it's shown by two different types of contrasting behavior. The first is the child may withdraw, not make friends, sit quietly, not want to be observed, to be noticed by the teacher or other classmates. The second way is the opposite. The child becomes disruptive, misbehaves, pretends they're not interested in the work. Both of those are extremes and very disruptive to the learning of the child and also sometimes to the learning of the class. We have to expect that all children are good, well behaved at some times, naughty at others, and that is a healthy sign.